Ayrım 3. Asya çağının öncüleri. 21. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek. Sayfa 31. 2. bölüm. Bilimsel sosyalizmin Avrupa ve Asya çağları. 2.1. Bilimsel sosyalizmin iki dönemi. Bilimsel sosyalist pratiğin ve teorinin gelişmesini iki döneme ayırabiliriz. Birinci dönem rekabet çağındaki kapitalizm dönemidir. Toplumsal pratik açısından 1848 devrimleriyle Komünist Partisi manifestosuyla başlar ve 1871 Paris Komünü sonrasına kadar uzanır. Dipnot: Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Partisi manifestosu çeviren Işık Soner 3. basım. İkinci dönem 19. yüzyıl sonlarında kapitalizmin emperyalizme dönüşmesiyle başlar. Bu dönemin ilk toplumsal pratikleri 1905 Rus, 1908 Türk, 1907-1909 İran, 1910 Meksika ve 1911 Çin Demokratik Devrimleridir. Arkasından Rusya'da 1917 Şubat ve Ekim devrimleri, 1920 Türk devrimi gelir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir devrim dalgası yaşanır. Doğu Avrupa devrimleri ve 1949 Çin devriminden 1975'te Vietnam, Kamboçya ve Laos'un kurtuluşuna kadar uzanan bu dönem, dünya tarihinin en yoğun devrimler çağıdır. Devrimin 1975'ten sonraki geri çekilişi Sovyetler Birliği'ndeki kapitalizme geri dönüş sürecinin tamamlandığı 1990 yılından geçerek bugünlere uzanır. Ancak Çin'in yükselişi bu geri çekilme döneminde sosyalizmin insanlığa önderlik yeteneğini yansıtır. 2.2. 19. yüzyılda Avrupa merkezli sosyalizm. 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkeleri burjuvazi ve proletarya olarak iki karşıt sınıfa bölünmüştü. Marx zamanındaki Avrupa merkezli saflaşma buydu. O zaman dünyanın tarih yapan haritası Avrupa'dan ibaretti. Kuzey Amerika'da kapitalist uygarlığın bir parçasıydı. Asya, Afrika ve Latin Amerika insanlığın ortak gelişme yatağına henüz girmemişlerdi ve dünyanın geleceği üzerinde söz sahibi değillerdi. Bu koşullarda 19. yüzyılda devrim odağı gelişmiş kapitalist ülkelerdi. Başka deyişle Avrupa'ydı. Marx ve Engels Avrupa devrimleri çağının öğretmenleriydi. İşçi sınıfı kendinden önce devrim yapan sınıflardan farklı olarak kendisini kurtarmak için bütün toplumu kurtarmak zorundaydı. Feodal toplumu devrimle yıkan burjuvazi yeni bir azınlık diktası kurmuştu. Gerçi krallığa ve feodal beylere karşı toplumun emekçi sınıflarını arkasına takmıştı. Ama getirdiği sistem burjuva özel mülkiyet sistemiydi. İşçi sınıfı mülksüz olduğu için, ücretle çalıştığı için, paylaşmaya mecbur olduğu için kendisiyle birlikte bütün toplumu da kurtarmak zorundaydı. Bunun koşulları da Avrupa'daydı. Üretimin toplumsallığı ile mülkiyetin özelliği arasındaki çelişmenin kara parçası o tarihte Avrupa'ydı. Toplu olarak büyük işletmelerde üretim yapan işçi sınıfı, özgürleşmek ve üretici güçleri geliştirmek için mülkiyeti de toplumsallaştıracaktı. Bilimsel sosyalizmin kurucuları bir kıta devrimi öngörmüşlerdi. Devrim en azından kıtanın en gelişmiş kapitalist ülkelerini kapsayacaktı. İktidarı alan proletarya, burjuvazinin devlet cihazını parçalamalı, devirdiği fakat henüz bütün toplumsal ve ekonomik temelleriyle tasfiye edemediği burjuva sınıfı üzerinde sınıf diktatörlüğü uygulamalıydı. Marx ve Engels ortaya koydukları bu devrim teorisini 18. yüzyıl sonundaki Amerikan ve Fransız devrimlerinin tecrübelerinden 1848 devrimleri ve 1871 Paris Komünü pratiklerinden çıkardılar. 18. ve 19. yüzyılın sınıf mücadelesi ve devrimleri hem onların teorisine malzeme oldu hem de teoriyi doğruladı. 19. yüzyıl Avrupa'sının sanayi kentleri büyük işçi hareketlerine sahne oldu. 1848 devrimleri bütün Avrupa'yı sarstı. İşçi sınıfı 1871 yılında Paris'te ayaklanarak 3 ay için bile olsa ilk kez iktidarı ele geçirdi. Bilimsel sosyalizm 19. yüzyılın devrim coğrafyası olan Avrupa'da Avrupa merkezli bir teori olarak doğdu. Teori kapitalizmi açıklıyor ve kapitalizmin gelişmesinin işçi devrimiyle sonuçlanacağını öngörüyordu. Dünyanın kapitalist gelişmenin dışında veya kenarında kalan geniş alanları o zaman bilimsel sosyalist teorinin henüz ilgi odağında değildi. Marx'ın Avrupa merkezli devrim teorisine göre geleceğin toplumu üretici güçlerin en geliştiği yerden filizlenecekti. Sosyalist toplum öncelikle kapitalizmin en geliştiği coğrafyada doğacaktı. Devrim Marx ve Engels'in 19. yüzyıl Avrupa'sı koşullarında öngördüğü gibi gelişmiş bir kapitalist ülkede değil, kapitalizmin en geri olduğu emperyalist yarı feodal bir imparatorlukta gerçekleşmişti. Rusya Lenin'in sık sık vurguladığı gibi Asyalıydı. Lenin'in bilimsel sosyalizme katkısı Asya çağında oldu. Asya temelliydi. 2.3 Yeni toplumun çevreden filizlenmesi. Gerçi Marx toplumun eşit olmayan gelişmesini saptamıştı. Ancak insanlık tarihinde gelecek toplumun sistemin merkezinden değil çevresinden boy verdiğini görememişti. İlk sınıflı toplum Mezopotamya'da gelişti. Meta ekonomisinin daha sonraki en gelişmiş alanlarına bakıyorsunuz. Köleci uygarlıklar Mezopotamya'da değil, çevrede olan Atina ve Roma'da doğdu. Feodalizm çağında Çin ve İslam uygarlığı öne geçti. Batı Avrupa feodal çağın ileri değil geri bölgesiydi. Buna rağmen Batı Avrupa kapitalizme Çin ve Orta Doğu gibi gelişmiş feodal toplumlardan önce geçmişti. Bütün bu olgulara baktığınız zaman en ileri durumda olan ülkelerde sistemin bir anlamda kabuk bağladığı, aşırı bir oturmuşluk içine girdiği ve tutuculaştığı görülür. Eskiyen sistemin kabuğu sistemin en geliştiği coğrafyalarda değil, fakat sistemin çevresinden kırılıyordu. Sistemin en ilerisi en yaşlısı oluyor ve geleceğin toplumu çevredeki genç toplumdan filizleniyordu. Marx ve Engels bu çok önemli tarihsel gerçeği görmemiş olamazlar. Ancak Avrupa'nın devrim odağı olduğu bir çağda sürece Avrupa'dan bakmalarında şaşırtıcı bir şey yok. Kapitalizmin en geliştiği coğrafyadan aşılacağı görüşü o günün Avrupa pratiğinin teorisiydi. Oysa tarih 20. yüzyılda Asya'dan atak yaptı. Sosyalist devrim pratiği kapitalizmin merkezinde değil çevresinde başladı. Bu pratiği teorileştiren çalışmaları Marx ve Engels'in izleyicileri olan Lenin ve Mao başardılar. 3. Bölüm Asya Devrimleri Çağının Devrim Teorisi 3.1 Gözler Doğu'ya Dönüyor. Marx ve Engels Avrupa'da 1848 devriminin ortasında manifestoya şöyle yazmışlardı. Burjuvazi bütün üretim araçlarının hızla gelişmesi ve son derece kolaylaşmış iletişimle bütün ulusları hatta en barbarlarını bile uygarlığın içine çekiyor. Bütün ulusları eğer yok olup gitmek istemiyorlarsa burjuva üretim biçimini benimsemeye zorluyor. Bütün ulusları kendisinin uygarlık dediği şeyi kabullenmek yani burjuvalaşmak zorunda bırakıyor. 20. yüzyılda bu tahlil artık geçersizdi. Uygarlığın merkezi artık batı kapitalizmi değildi. Uygarlaşmanın önderliği Asya'ya kaymıştı. Avrupa milletçe sömürenlerin kıtası olmuştu ve gericiliğin merkeziydi. Asya milletçe isyanların kıtasıydı ve devrim odağıydı. Devrim Marx ve Engels'in 19. yüzyıl Avrupa'sı koşullarında öngördüğü gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde değil, kapitalizmin en geri olduğu emperyalist yarı feodal bir imparatorlukta olmuştu. Hayatlarının sonlarına doğru Marx ve Engels de devrimin merkezinin Asya'ya kaymakta olduğunu gördüler. Bilimsel sosyalizmin dünyalılaşma süreci onların son zamanlarında başlamıştı. Bilimsel sosyalizmin kurucuları 19. yüzyılın sonlarına doğru 20. yüzyılın işaretlerini gördüler. En çarpıcı olan Marx'ın ömrünün sonlarına doğru Rusça ve Türkçe öğrenmeye merak sarmasıdır. Arzusu Rusya ve Türkiye'de köylülüğü ve tarımı özgün kaynaklardan incelemekti. Türk köylüsünün Orta Doğu'da düzeni sarsıcı ve demokratlaştırıcı bir rol oynayacağı umudunu taşıyordu. Marx'ın bu umudu boşa değildi. Türk devriminin birbirini izleyen dalgalarıyla gerçek oldu. Dipnot İzayah Berlin, Karl Marx, Sa V. Son Uvr, Hayatı ve Eserleri İngilizce'den çeviren Anne Guerin, Paolo Tilşe Gallimard, Paris 1962, sayfa 369'a aktaran Taner Timur, Marx, Engels ve Osmanlı Toplumu, Yordam Kitap İstanbul 2012, sayfa 67. 3.2 Marx'ın Türk Devrimi Öngörüsü. Marx'ın altın değerinde bir saptaması var. Daha 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türk köylüsünün devrimci yeteneğini görmüştür. İki nedenle kesin olarak Türklerin yanında yer alıyoruz. Bir, Türk köylüsünün yani Türk halkının kitlesini incelediğimiz ve onda hiç kuşkusuz Avrupa köylülüğünün en yetenekli ve en ahlaklı temsilcisini gördüğümüz için. İki, Rusların yenilgisi Rusya'da sonuç olarak bütün Avrupa'da sosyal devrimi büyük ölçüde hızlandıracağı için. Dipnot Taner Tümür. Adı geçen eser sayfa 71. Ayrıca bakınız Doğu Perinçek, Taner Timur'un Marx, Engels ve Osmanlı Toplumu kitabı üzerine. Aydınlık Kitap sayı 124 Ocak 2014. Marx Türk köylüsünün erdemlerine işaret ederek bir bakıma Türk devriminin toplumsal dinamiğini saptıyordu. Marx'ın 40 yıl önceden Mustafa Kemal'in haberini verdiğine tanık oluyoruz. Bilimsel sosyalizmin kurucuları Türk devrimini daha ilk büyük atılımı sırasında gündemlerine almışlardı. Marx ve Engels, Mithat Paşaların önderliğinde gerçekleşen 1876 demokratik devrimini doğudaki devrimlerin bir örneği olarak izlediler. Türkiye'deki öğrenci hareketindeki devrimci cevherin altını çizdiler. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı mücadelesinin nesnel olarak Avrupa'daki devrimci birikimi harekete geçirecek bir işlevi olduğunu belirlediler. Mithat Paşa'nın dayandığı demokratik güçlerin laik temelli eşitliği savunan bir iktidar mücadelesi verdiğine dikkat çektiler. 3.3 Türk köylüsünün devrimci yeteneği. Marx ve Engels'in daha 1870'li yıllarda 1908 devriminin ve 1920 devriminin dinamiklerini saptamaları Türkiye devrimci hareketinin zihnini açacak değerdedir. Türkiye solcusu ufkunu 19. yüzyılın proletarya burjuvazi çelişmesi için hapsederken Marx ve Engels Türk köylüsünün devrimci erdem ve yeteneklerini vurguluyorlar. Hem de Avrupa köylüsüne üstünlüğüne dikkat çekerek. Bilimsel sosyalizmin kurucularının Türk tarihine ilgileri demokratik devrimler dönemiyle sınırlı değildir. Onlar Asya'nın bozkır imparatorluklarının büyük ordular örgütleme ve bu orduları binlerce kilometre uzaklara seferber etme yeteneklerini de hayranlıkla saptadılar. Bunun nedenleri üzerine de tartıştılar ve çok çarpıcıdır. Bu orduların meta ekonomisi sayesinde çok güçlü bir örgütlenme, seferberlik ve savaş gücüne sahip oldukları sonucuna vardılar. Bu konuları ileride kitap boyutunda işleyeceğiz. 3.4 Rus devriminin batıya vereceği işaret. Marx ve Engels Türkiye yanında Rusya ve Çin'in ufuklarında da devrim bulutlarını gördüler. Bu üç ülkenin ortak özellikleri imparatorluk birikimleridir. Manifesto'nun 1882 yılındaki Rusça ikinci basımına şöyle yazdılar. Gelelim Rusya'ya. 1848-1849 devrimi sırasında Çar Avrupa gericiliğinin başı ilan edilmişti. Oysa bugün Çar, Gatçina'da devrimin savaş tutsağıdır. Rusya ise Avrupa'da devrimci eylemin öncüsüdür. Rus devrimi batıdaki bir proletarya devriminin işareti olur. Böylece bu iki devrim birbirini tamamlarsa günümüz Rusya'sındaki ortak toprak mülkiyeti komünist bir gelişmenin başlangıç noktası olabilir. Bu satırlardan bir yıl sonra artık Marx yaşamıyordu. Hayata veda ederken devrimci eylemin öncüsünün artık gelişmiş kapitalist ülkelerde değil doğuda olduğunu belirtiyor ve dikkatleri Asya'ya yöneltiyor. Marx ve Engels'in son zamanlarında Rusya ve Çin'i incelemeye yönelmeleri ve Türkiye'nin direnişini Türk yanlısı düzeyinde sıcak duygularla izlemeleri 20. yüzyılın eşiğindeki gerçeklerin habercisidir. Avrupa merkezli teori 19. yüzyıla aittir. Avrupa'nın uygarlığın merkezi olduğu çağa aittir. O çağ arkada kalırken Marx ve Engels'in gözleri de doğuya çevrilmişti. Bilimsel sosyalizmin kurucuları son yıllarında gelen çağın Asya merkezli devrimlerini dumanların içinde gördüler. Marx 19. yüzyılın sonu gelmeden gözlerini Asya'ya dikmiştir. Kapitalizm henüz emperyalizm çağının eşiğindedir. Marx'ın kendisi 1880'lerden önce 19. yüzyıl Marksizminin ufuklarını açtı. Ancak bizim kalın kafalı solcularımız hala 19. yüzyılın Avrupa merkezli Marksizmine saplanıp kalmışlardır. Dipnot Marx ve Engels'in Türkiye üzerine yazdıklarını 1966 yılında Fethi Naci gerçek yayınlarında okuyucuya sunmuştur. Selahattin Hilav ve Atilla Tokatlı'nın çevirdiği o kitap 1960'lı yıllarda anlaşılamadı. Daha sonra Muzaffer Erdos dostumuz Doğu Sorunu Türkiye adı altında çok daha geniş bir derlemeyi yayımladı. Bakınız Marx ve Engels Doğu Sorunu ve Türkiye, çeviren Yurdakul Fincancı Sol Yayınları Ankara Ekim 2008. Ancak bu yayınlar 19. yüzyıl Marksizmi çerçevesine sıkışan solcularımızdan yeterli ilgiyi görmedi. Avrupa merkezli solcunun Türk köylüsündeki devrimci Cevher'i gören bir Marx, bir Engels'i anlama yeteneği yoktur. 3.5 Asya Devrimleri Çağı'nın ilk ışıkları. Asya Devrimleri Çağı 1905 Rus ve 1908 Türk devrimleriyle başladı. İran 1907-1909 ve Çin 1911 devrimleriyle devam etti. Arkasından Rusya'da 1917 Şubat ve Ekim devrimleri ve 1920'de Kemalist devrim geldi. Marx'ın erdemlerine işaret ettiği Türk köylüsü Kurtuluş Savaşı'nın temel gücüydü. O savaşla kurulan Cumhuriyet Hükümeti ise kendisini köylü hükümeti olarak da adlandırdı. Mustafa Kemal Atatürk, köylü memleketin efendisidir saplamasıyla demokratik devrimin temel dinamiğine ve özgürleştirdiği emeğe vurgu yapıyordu. Marx ve Engels'in Türkiye yazıları 19. yüzyıl Marksizmi ile 20. ve 21. yüzyılın bilimsel sosyalizmi arasındaki köprünün 19. yüzyıldaki ayağıdır. 3.6 Gerici Avrupa, İlerici Asya. 20. yüzyılın en büyük gerçeği Asya, Avrupa ve Latin Amerika'daki muazzam insan gücünün dünya siyaset sahnesine çıkması, bir anlamda dünya tarihine bütün ağırlığıyla girmesidir. Emperyalizm ezilen dünyayı insanlığın ortak gelişme yatağına çekti. Kapitalizmin bütün dünyaya yayılması, kapitalizm karşıtlığının da Avrupa dışına taşması sonucunu verdi. Bu kapitalizm karşıtlığı çevre halkların merkezlere isyanıydı. Yani emperyalizm karşıtlığıydı. Kapitalizm Avrupa'daki ölümcül krizine genişleyerek çare bulabildi. Fakat bu çare krizin bütün dünyaya yayılması sonucunu doğurdu. Bu koşullarda Lenin haklı olarak 70 yıl sonra manifestoda yazılanın tam tersini vurguladı. Gerici Avrupa, ilerici Asya. Dipnot. V.I. Lenin, Gerici Avrupa, İlerici Asya, Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri, Çeviren Tektaş Ağaoğlu, Ant Yayınları İstanbul 1970, sayfa 96-98. Yalnız Lenin değil, ezilen dünyanın önderleri ve düşünürleri de artık Avrupa'nın gericiliğin merkezi haline geldiğini saptadılar. Mehmet Akif Ersoy bu büyük gerçeği şiirleştirdi. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu dize ezilen milletlerin ilk Kurtuluş Savaşı'nın kan ve ateşi içinde ortaya çıktı. Atatürk'te günümüz Atatürkçüleri gibi Avrupa muhibbi ve Batı hayranı değildi. Hayatı boyunca onlarla savaştı. Emperyalist kapitalist Batı uygarlığının mahv ve nabut olacağını son nefesine kadar vurguladı. 21. yüzyılda devrim odağıyla birlikte bilimsel sosyalizmin teorik ve pratik gelişme ekseni de artık doğudaydı. 3.7 Çağımızda dünya ölçeğindeki sınıf mücadelesinin içeriği. Marx 1883 yılında öldüğü zaman kapitalizm, emperyalizm aşamasının eşiğindeydi. 19. yüzyıl sonlarında kapitalizm, emperyalist karakter kazandı. Dünyanın geniş alanlarına sermaye ihraç etti ve o uyuyan dünyayı kapitalist çelişmelerin içine çekti. Emperyalist burjuvazi oralarda elde ettiği sömürüyle kendi emekçilerine belli paylar verdi ve ülkesindeki sınıf çekişmelerini belli ölçülerde yumuşatabildi. Marx ve Engels bu olayı görmeden dünyamızdan ayrıldılar. Lenin emperyalist ülkelerde işçi sınıflarının da sömürüden verilen payla burjuva milletin parçası haline getirildiğini cesaretle saptadı. Onu Lenin yapan budur. Ezen ezilen millet çelişmesinin dünya ölçeğinde belirleyici hale geldiğini anlamayanlar, sınıf gevezelikleriyle sınıf mücadelesinin dışına düştüler. Kendi ülkelerinde ve dünya ölçeğinde devrim mücadelesinden koptular. Gelişmiş kapitalist ülkelerin burjuva sınıfları, çevre ülkelerin emek ürünlerini yağmalayarak kendi ülkelerinin işçi sınıfları üzerindeki sömürüyü hafiflettiler. Sömürünün ağırlığı milli ölçekten milletler arası ölçeğe yayılmıştı. Dünya ölçeğindeki sınıf mücadelesi artık emperyalizme karşı mücadeleydi. Emek sermaye çelişmesi dünya ölçeğinde bu eksene oturmuştu ve sınıf mücadelesi de bu eksende cereyan ediyordu. Bu koşullarda bilimsel sosyalizm 20. yüzyılda Avrupa merkezli olarak yaşayamazdı. Çünkü artık Avrupa dünya devrim odağı olmaktan çıkmıştı. Avrupa'da devrim uzun bir süre için sönmüştü. Avrupa'da sınıf çelişmeleri yumuşatıldı ve işçi sınıfı devrimciliği zayıfladı. Bilimsel sosyalizm de bu olayla bağlantılı olarak ikiye bölündü. Devrimci kanat devrimin doğuya kaydağını sapladı ve Lenin ile Mao'nun geliştirdiği yola girdi. Tutucu kanat ise 19. yüzyılın Avrupa merkezli sosyalizmine battı. Hayatla bağlarını kopardı. Karşı devrimci bir akıma dönüştü. Mao Zedong'un dediği gibi revizyonizm burjuvazi demektir. Bütün örnekler bu saptamayı doğrulamıştır. Avrupa, Amerika ve Japonya emperyalistleri Avrupa merkezli sosyalizmi desteklediler. Emperyalist medyanın ekranları, sayfaları, yayınları, üniversiteleri ve akademik kurumları hep bunlara açıldı. Kürsüler bunlara tahsis edildi. Emperyalist burjuvazi ve işbirlikleri için en iyi Marksizm, mezardaki Marksizm'dir. Avrupa merkezli sözde Marksizm, dünya sermayesi tarafından denetleniyordu ve mezardaki Marksizm olarak görülüyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.